Ayrım 4, Ölüler Bekler, Dido Sotiriu, sayfa 48. Annem bu durumdan şikayet etmiyordu. O da cumartesi günlerinde ayarlanmış jur fikselerinin hazırlıkları ile meşguldü. Bu jur fikseler diğer aile toplantılarına pek benzemiyordu. Bir edebiyat havasını taşıyorlardı. O toplantılara tüm aydın gençlik, Avrupa'da tahsil görmüş bir sürü zengin çocuğu katılıyordu. O zaman için Türkiye'nin derinliklerinde yaşayan bu gençlerin demokrasi, sosyalizm, serbest aşk, Solomos ve Calvo'dan konuştuklarını duymak çok tuhaftı. Aralarındaki en cesurlarda gemlenemeyen bir serbestlik havası esiyordu. Annem onları içki içip kağıt oynayarak patırdı yapan diğer gruplardan ayırarak güzel tablolar ve kütüphaneler ile dolu bir odada ağırlıyordu. Tüm o genç bilim adamları bir aşk hayranlığı içinde annemi çevreliyorlardı. Onları cezbeden sadece güzelliği değil, fakat kendilerinin Avrupa'dan dönerken valizleriyle beraber getirmiş oldukları çağdaş anlayışı kabul etmekte gösterdiği cesareti idi de. Annemin o aydınlı aydınlar grubu ile olan arkadaşlığı Doktor Alexis Benas'ın şehir kulübünde bir konuşma yaptığı gün başlamıştı. Tutucu çiftler, doktoru aşk ve din konusundaki uygunsuz düşünceleri nedeniyle sert bir şekilde tenkit etmişlerdi. İşte o zaman annem cesaretle ayağa kalkarak, gençlerin eskimiş olan her şeyi reddedip onun yerine geçecek bir yeniliği aramalarının çok doğal olduğunu ileri sürdü. Utangaçlığın bir riya ve de keşişlerin sadık bir keşfi olduğunu da sözlerine ekledi. Evli bir kadının kalkıp böyle işitilmemiş konular hakkında fikir yürütmüş olması nedeniyle büyük bir skandal patlamış oldu. En sonda hiç olmazsa açık dedikodunun durdurulabilmesi için babamın tüm ağırlığı ile mücadele etmesi gerekti. Alexis Benas tüm aydında aranılan en gözde damat adayıydı. Esmer ve uzun boylu olup yüz ifadesi yalındı. Daima itinalı giyinir ve elleri, bu husus özellikle dikkatimi çekmişti, hep kolonya kokardı. Tahsilini Paris'te yapmış ve babası ölürken kendisine hatırı sayılır bir taşınmaz miras bırakmıştı. Ama Alexis Benas'ın neden o zamana kadar kendisine teklif edilmiş bulunan pek çok cazip evlenme önerilerini reddetmiş olduğu gibi, küçük zengin şehirdeki herhangi bir Drahomalı gelin adayına da ilgi göstermemiş olduğu anlaşılmış değildi. Bunun içindir ki bilhassa evlenecek kızları olan çevresindeki kadınlar doktorun anneme karşı böylesine nazik ve ilgili olduğunu gördükçe kıskanıyor ve ağızlarından bazı imalı sözlerin kaçmalarına yol veriyorlardı. Mary Mullie'ye yönelik hayranlık ifadelerinde doktor biraz daha dikkatli olabilirdi. Ama o da pek geri kalmıyor ya diye yılan dilliler ekliyorlardı. Babam gençlerin annemin etrafında toplanmalarını kıskanıyor ise de bu kıskançlığın özellikle doktora yönelik olduğunu belli ediyordu. Onu jur fikselerde gördüğünde tuhaf bir şekilde sinirleniyor ve ikide bir odaya girerek annemden Aydın'ın yerlisi veya geçici görevli orada bulunan ve genelde yabancı şirketlerin temsilcileri, tüccar ve fabrikatör olan diğer davetlilerin yanına gitmesini istiyordu. Çok defa da annem doktorun düşünceleriyle bilimsel başarılarından söz ettiğinde o surat asıyor ve bir çocuk saflığı içinde duygularını açığa vuruyordu. Kendini beğenmişim biri, ciddi bir erkek, böylesine önemsiz bir çalışma için hiçbir zaman övünmez derdi. Annem 12 adalı bir pazarlamacının kızıydı. Bir gün fakir ve önemsiz bir talebeyken İzmir'deki bir teyzesinin yanında yazı geçirmeye geldiğinde o zamanlar neşeli ve eğlenceye düşkün ve de çok zengin bir damat adayı diye bilinip pek çok evlenecek genç kız tarafından çevrelenmiş olan babamla tanışmış. Babam bu kızın güzelliği ve canlılığından hemen etkilenmiş ve duygusal bir kişi olduğu için de hemen evlilik teklif etmiş. Annemin erkek kardeşleri ailenin dişi şeytanından böyle drahomasız kurtulmayı bulunmaz bir fırsat olarak gördüler. Genç kız ağladı ve karşı koydu ise de tüm akrabaları üstüne düşüp onu bekleyen tarif edilmez mutluluğu gözünde büsbütün büyütünce sonunda kabul etti. Evli çift hemen Aydın'a hareket etti. İlk yılın sonunda Riri dünyaya geldi ve hemen sonra Stefo da onu takip etti. Ama çocuklar esasında daha kendisi de çocuk olan annemin yaşamını doldurmaya yetmiyordu. Babam onu etkileyip yaşamını doldurmasını beceremedi. Daima annemin akla sığmaz hayalleri de hep yeni çıkış yolları arayan ve bir yanardağa benzeyen kişiliğini okşuyordu. Başta evi çeşitli öğretmenlerle doldurdu. Yaz kış başında ahı gitmiş, vahı kalmış bir melon şapka ile dolanan zürt bir Franco Levanten olan Monsieur François'dan Fransızca ve resim derslerine başlamıştı. Zavallı Monsieur François'ya elbiseler almış, onu sıklıkla ziyafetlere konuk etmiş ve gözde bir hoca olarak etrafına kabul ettirmişti. Biraz sonra en ucube flotan kravatları giyip şiirler yazan gençten bir öğretmen olan Monsieur Hippolytus'u keşfetti. Monsieur Hippolytus kendisine edebiyat dersleri veriyordu. Kendisini Yunanlı ve yabancı şairler ile tanıştırdı ki annem bu bilgileri şehir kulübündeki toplantılarda büyük bir ustalıkla değerlendiriyordu. Bir süre sonra askeri telsizde çalışan bir Alman olan Hans Weismann'den piyano derslerine başladı ve biraz sonra da piyanodan vazgeçerek piyano akorçuluğu yapan sarhoş bir İtalyandan Bruno Marini'den de gitar öğrenmeye girişti. Annemin bu uğraşları Hermione teyzeyi huzursuzlaştırıyordu. Mary, Vasilaki'ye uyacak kadın değildir. Mary çok güzel ve huzursuz bir kadın. O ise eli çok açık ve zayıf karakterlidir. Babama gelince karısının etrafında oluşan üstü kapalı dedikoduya rağmen mutluluktan uçuyordu. Kendisinin tek başına karşılayabilmesi olanaksız olan karısının güzel ve mutlu bir şekilde zaman geçirmesi problemi, karısının bu edebi ve sanatsal uğraşları ile hal edilmiş oluyordu. Babamın bu hususta en güçlü müttefiki ise gelinine hayran ve ona tapan babaannemdi. Babaannem gelininde kendi öz yaşamının iz düşümünü görüyordu. Ben de gençliğimde böyleydim. Harem hayatının renksiz tek düzeliğini kırmak amacıyla daima canlı ve bakımlıydım, derdi. Ben doğduğumda annem birdenbire tüm eğlence ve orijinalliklerini kesti. Öylesine çelimsiz ve hastalıklı bir çocuktum ki, ne kadar hastalık varsa hep beni buluyordu. O ise tüm gücüyle bir taraftan doğa ve diğer taraftan da çirkinliğim ve problemlerim nedeniyle benimle alay eden çevreyle cebelleşiyordu. İnatla beni hayatta tutmaya ve doğamı değiştirmeye çalışıyordu. Ve tüm benliğini yöneltmiş olduğu bu son amacının temel yardımcısı da Alexis Benas olmuştu. Küçükte önemli bir sorun yok diye doktor onu hep yatıştırıyordu. 10 yaşına kadar böylesine biraz fazla hassas bir çocuk olacak ama sonra güçlenecek ve bambaşka olacak. Ancak öylesine anlar oluyordu ki hayattan geçişimin çok kısa olacağı kanısına vararak annemin de umut ve gücü tükeniyordu. Bir eli alnımda, diğer eli nabzımda olarak geçirdiği uzun uykusuz gecelerde doktor hep yanındaydı. Ateşten ağırlaşmış gözlerimi açıp doktorun beni tedavi etmekten çok onu rahatlatmaya çalıştığını gördükçe kocası olsaydı anneme ne kadar da yakışacağını düşünürdüm. Ama babama karşı beslemekte olduğum büyük sevgim nedeniyle de bu düşünceden hemen uzaklaşıyordum. 4. Birinci Dünya Savaşı, Aydın'daki yaşam tarzını pek etkilememişti. Doğaldır ki işler eskiden olduğu gibi pek kolay değildi. Ama onları koruyan veya onlarla ortaklık kuran bir bey ile ilişkileri olan zenginler, kamulaştırma işlemleriyle askerlik hizmeti ve de baskılardan kurtulmayı başarıyor ve zenginliklerini daha da artırmaya devam ediyorlardı. Çok renkli bir kalabalık birbirine karışarak çeşitli alışverişe girişiyordu. Rum tüccarlar ile siyah şalvarlı ve bacaklarında renkli tozluklu köylüler, baskı ve sürgünlerden ürkmüş, başı fesli, işini bilen Ermeniler, kurnazlıkta Levantenlere taş çıkaran beyaz kellebiyeli Yahudiler, çaptan düşmüş zürt İtalyanlar ile yeni yaşam sahası arayan Almanlar, yanlarında onsuz olunmaz nargileleriyle huzurlarının ticaretinin kendisinden çok önemliymişçesine alışverişlerini bedestenlerde bağdaş kurmuş bir şekilde yürüten iyi niyetli ve dürüst Türk köylüleri. Zarar yok efendim. Rum azınlığın Küçük Asya'nın diğer bölgelerinde öylesine dramatik bir şekilde yaşamış bulunduğu baskı ve sürgünler buralarda herhangi önemli bir boyut kazanmamıştı. Evde sürekli olarak Rumlar ile Türkler arasındaki ilişkiler konu ediliyordu. Türk mahkemelerinde memur olarak çalışan komşumuz Kostaki Efendi bir fes ve de iyi bir bahşiş ile Türk'ü kolaylıkla aldatıp varını yoğunu elinden alabileceğini öne sürüyordu. Ve şayet ona bir kadeh rakı ile meze olarak biraz da dostluk gösterdin mi, kalbini dahi çelersin. Bırak bu lafları diye Yango amca sözü kesiyordu. Askerlikten sıyrılmamız ve taş kırmaya gönderilmekten kurtulmamız için beylerin, hatta çavuşlar ve onbaşıların bizden yedikleri haraç az mı? Ayrıca kamulaştırma vergilerine ne denir? Kostaki efendi iddialarına diretiyordu. Ulan Yango, asker üniformasına giyip fabrikandan adım atmamış olan sen de mi yakınıyorsun? Bırak da fakir fukara yakınsın. Askerlikten kurtulması için papaz olmayı kabul etmiş olan Aristoteles, yahut da aslan gibi iki çocuğunu Konya'da kaybetmiş olan zavallı Stilianos usta yakınsın. İşte asıl gerçek dram bunlardır. Kostaki efendi, olayları pek de doğru değerlendiremiyorsun diye araya giriyordu babam. Jön Türkler ile Almanların işin içine karışmalarından sonradır ki bizim buradakilerin gözü de açıldı ve yaşamı çekilmez hale getirdiler. Bana eskilerden söz edersen amenna. O zaman para çeşmeden akarcasına geliyordu. Sana sözüm yok Vasilciğim. Ama Yango da bize savaştan zararlı çıktığını söylemesin. 16'da Türk ordusunun o kumaş işini kim kapattı ha? Unuttun mu? Yango amca özellikle çıkarı olabileceği kimselerle konuştuğunda soğukkanlılığını hiç kaybetmezdi. Azizim Kostaki efendi, çok iyi biliyorsun ki Eşref Bey'i ortak yapmasaydım her şeyimi ama her şeyimi kaybedecektim. Ama zannediyorum ki konuşmayı daraltıp ona bir kişisellik verdik. Mesele başka. Buradaki eyaletlerde Türkler bizi fazla rahatsız etmiyorlarsa bunun nedeni onların bize ihtiyaçları olduğudur. Nasıl ifade edeyim? Biz sanki ekmeği kabartan maya gibiyiz. Kendileri de yeterli olup dizginleri ellerine alabilinceye kadar eğitimimize, uzmanlıklarımıza, becerilerimize muhtaçtırlar. Örnek istersen, işte sen kendin. Yani senin gibi birkaç Türk hukukçusu olsaydı, sana bir Hristiyana adalet tevdi etmeyi bırakırlar mıydı? Ama gel de emlak sahipleriyle ilgili olan işlerde olup bitenlere bak. Her fırtınada ilk başı yananlar hep Hristiyanlar oluyor. Neden mi? Çünkü be kardeşim, Türklerin toprağa ihtiyaçları var ve toprağa çalıştıracak becerikli ellere de sahipler. Yango amca bir kumaş halı fabrikasının sahibiydi ve yabancı memleketlerle dahi çok kazançlı iyi işler çeviriyordu. Ne var ki hiçbir zaman kazandıklarından memnun olmadığı gibi, memnun dahi olsa bunu hiç açıklamazdı. Sürekli şikayet etmek ve küçük bir esnaf gibi davranmakla kendisini daha güvenli hissediyordu. Hatta karısı Ermioni teyzeye de gerçek kazancından söz etmiyordu. Ona sadece kayıplarını söylüyordu. Yani babamın yaptıklarının tam tersi. Talat Bey Aydın'dan gittikten sonra babamla mektuplaşmaya ve Uşak ile Isparta'dan halı, Kütahya'dan vazo gibi hediye göndermeye devam etmişti. Bir ara bize ilahi gibi bir bestenin notalarını da göndermiş ise de bu ilahinin Türkleri yücelttiği ancak bizlerin Yunanlı olup Yunanlı kalacağız nedeniyle annem bunu piyanoda çalmasını Riri'ye yasaklamıştı. Öyleyse neden burada yalnız kalmamız için tüm Türkleri öldürmüyoruz diye küçük Stefa sorup dururdu. Çünkü ne silahımız var ne de ordumuz. Bizlerin şimdilik kurtuluş saatimiz gelinceye kadar sabredip riyakar davranmaktan başka çaresi yok. Ben de tam o sırada konuşmaya katılarak riyakar davranmanın ne demek olduğunu sorardım. Bunun izahında annem biraz zorlandı ise de sonuçta reaya kelimesinin ne demek olduğunu anlatabildi. Öyleyse ikide bir Türkleri evimize çağırıp onlara temennalarda bulunduğumuzda hep riyakar mı davranıyoruz diye üsteledim. Hem öyle hem de öyle değil. Çünkü pek çoğu çok iyi insan ve iyi dost oldukları gibi babanız da onlarla iş görür. Talat anneciğim iyi midir? Güçlüdür. Ve tüm güçlüler de iyi midir? Öf öf bilmiyorum, babanıza sorun. Annem çıkmazdan kurtulmaya çalışıyordu. Annemiz çoğu kez bizlerin milli gururunu güçlendirmeye çalışıyordu. Türklerin asırlardan beri düşmanımız olduklarını söylerken İstanbul'un düşüşünden, tekrar canlanması için Yunanlıların İstanbul'a geri dönmelerini bekleyen mermerleşmiş imparatordan söz ediyordu. Herhangi kronolojik bir sırayı takip etmeksizin bazen Adana'daki Ermeni katliamını, bazen de Yeniçeriler tarafından İzmirlilerin Ayafotini ve Fasula'daki kılıçtan geçirilmelerini anlatıyordu. Oradan Aydın'ın ta eski zamanlardan beri Yunanlılığını ispatlayan Tralles'in tarihine geçiyor ve bu esnada eski İyonları da işe karıştırarak Homeros'umuzdan bahsettikten sonra da hiç alakası yok iken 21'e geliyordu. Daima canlı ve güçlü anlattığı için de biz onu hep dikkatle dinliyorduk. Ama esasında ne o ne de bizler evimize hep güler yüzleri ve armağanları ile gelen Türklerin asırların derinliklerinden gelen bizim düşmanımız olduklarına inanmıyorduk. Böylesine tehlikeli konuları karşılaştığım her Türk ile tartışmak kolay değil idiyse de iş babamın kavası Ali'ye gelince değişiyordu. Şimdiye kadar kaç dönüm araziyi bellemiş olduğu veya kaç kişiye şamarını indirmiş olduğu bilinmeyen koca nasırlı elleriyle ufacık elimi sevecenlik ve tatlılıkla tutup beni gezmeye götürdüğünü hatırlarım. Ali, bizi neden seviyorsun? Sizden ekmeğimi yiyorum da ondan. Ama Türkler gavurlardan nefret ediyor. Onların çıkarlarına ters gelmezlerse nefret etmezler. Ama Evantia teyze beni geçenlerde zeybekler tarafından öldürülmüş bir Rum'un matem evine götürmüştü. Oradaki herkes zavallı adamı çiftlik evinde gece öldürdüler. Ah, biz Hristiyanları buradan söküp atmaya kovuldular diyordu. Ali bir an düşündü. İyi bir insan olmasa gerek herhalde o bölgede birisine bir zararı dokunmuş olacak. Veyahut da toprağını elinden almaya çalışan diğer toprak ağalarının işi olsa gerek. Onlar böyle şeyleri tezgahlar da. Ama bizim gibi fakirleri ben üsteledim. Ama Ali, İsa'ya inandıkları için tüm Hristiyanları temizlemek istiyorsunuz. Bunun sizlere ne zararı var? Bize ne zararı olur ki? Bir defa ben böyle bir şey hiç düşünmedim. Hangi tanrıya inanırlarsa inansınlar. Bana ne? Ben kime hizmet edersem, ister Türk ister reaya olsun, ekmeğimi namuslu ve dürüst çıkarmak isterim. Gerisine boş ver. Bu işler kızcağızım, öyle boşuna olmaz. Elimize bıçağı alıp da durup dururken el alemi kesmek olur mu? Bunları buyuranlar başkaları. Yani kimler? Merakla sordum. Ben ne bileyim? İşte dünyada şunun veya bunun ne zaman yapılmasını gerektiğini bilen anlı şanlılar. Diyelim ki nizamları ve de fermanları yazıp askeri şuraya buraya gönderenler. Parası bol olanlar. Sanki benim bütün bunları sana anlatabilecek bilgim mi var? Parayı ve gücü ellerinde tutup nizamlar ile fermanları yazanların kendi soyunu böylesine karanlıkta tuttuktan sonra tüm bunları zavallı Ali bana nasıl izah edebilirdi ki? O toprağın köklerinden yükselmiş bir ağaç gibi olan Deveci Hasan'ın, başka bir halk adamı Türk'ün bana söylemiş olduğu ve her şeyi çok güzel anlatan bir sözü hep hatırlarım. Kızcağızım, biz ancak kısacık fitilli fenerimizin gösterdiğini görebiliriz. Eski anılarla yenilerin harmanlaştığı bu günlerde o sözü kısmete inanç ve tembellik dolu, kahverengi gözlü, gür beyaz sakallı, kısa boylu o saygın ihtiyar sanki bana daha dün söylemiş gibi oluyorum. Bazen bir zamanlar tanımış olmama rağmen şimdi çoktan unuttuğum pek çok Türk'ün aksine neden hala Hasan ile Ali'nin hatıralarının anılarımda böylesine canlı kalmış olduklarını kendime sorarım. Bulabildiğim tek cevap, her ikisinin de sinsi ve kötü niyetli güçlerin aleyhimize kışkırtıp ezeli düşmanımız haline getirdikleri o dertli ve geri bırakılmış halkın pırıl pırıl ve saf yüreğinin en iyi temsilcileri olmalarıdır. Hasan her cumartesi günü köyünden inerdi. Hiçbiri kendi malı olmayan upuzun bir deve kervanının başında yavaş ve yumuşak adımlarla yürürdü. Bir gün kapımızın önünde durdu ve en küçük çocuğunu, 3 yaşındaki bir erkek çocuğunu basamaklarımızın üstüne yavaşça bıraktı. Çocuk yüksek ateşte yanıyor ve havale geçiriyordu. Tatlı gözlerinin feri çoktan gitmiş ve nefesi güçlükle çıkıyordu. Çocuğu hemen içeri alın dedi babam. Ve hemen Evantia'yı doktoru çağırtmaya gönderdi. Hepsi bu kadardı. Doktorun ilk iğnesinden hemen sonra çocuk açıldı. Ve Hasan da bunu hiç unutmadı. Her cumartesi evimize uğrar, hediye olarak getirdiği bazen kaymağı, bazen peyniri, bazen nar veya ayvaları, bazen de yaban çiçeklerini bırakırdı. Kapıda kalın abadan yapılmış ayakkabılarını çıkarır ve Müslümanların camilerine girerken yaptıkları gibi kutsal bir saygı ile evimize deri çorapları ile girerdi. Çabuk bir hareket ile elini önce ağzına ve sonra alnına götürerek temennasını yapar ve sonra bağdaş kurarak sessizce oturup sağa sola mutlu, huzurlu, içtenlikli gülücükler dağıtırdı. Evimizde her çocuğu mavi boncuk ve parlak renkli kordonlarla bezeyip süslediği kendi kuzucuğu olduğu Paskalya yortusunda, dağlarda onları otlatmak istediğimizde bizlere refakat eden hep Hasan olurdu. Orada sabırla bizimle oturur, Menderes'in doğurgunlaştırması ile bizlere esmer ve altın sarısı bardacık incirlerini, öz su dolu zeytinleri, içleri dolu dolu arpa ve mısırları, yer elmalarıyla pamuk gibi türlü nefaseti sunan zengin toprağımızı sevmemizi öğretirdi. Topraklarımız Allah tarafından kutsanmıştır. Bu yıl öylesine bol zeytinyağımız olacak ki nereye koyacağımızı bilemeyeceğiz, der ve elini şefkatle yağlı esmer kırmızı toprağa doğru uzatarak onu avuçlardı. Sonra da tek vücut olurcasına toprağa kapanır, sevgilisinin göğsüne yatmış bir aşık gibi toprağın derinliklerindeki duyguları algılardı. Toprağa bir tohum attığında daha senin onu okşamana zaman kalmadan o sana binlercesini geri verir. Laf olsun diye bir zeytin atar ve o da sana bir zembil meyve verir. Hey be hey, ne de kutsanmış topraktır bu be. Hasan ile civardaki Türk köylerini gezerdik. Tanaş amca bizi sıkça Hacı Dima'ların çiftliklerine götürdüğü için Rum köylerini iyi bilirdim. Ne var ki o geri kalmış Türk köylerinin bana bırakmış olduğu etkiyi hiç unutmayacağım. Oralarda tek bir Rum'a rastlamazdım. Daha ucuza gelsin diye çoğunlukla insanların kendilerinin çektikleri o ilkel aletleriyle kanter içinde toprağa işlemeye çalışan zavallı insanlar. İnsanlar. Nefes almamacasına durup dinlenmeden tek bir avucu dahi kendilerinin olmayan o toprakta didinip uğraşırlardı. Verimli ovalardan başlayıp göklere doğru tırmanan tepelere kadar toprağı işleyerek gül yağının elde edebileceği mis kokulu gül yetiştirmeye çalışırlardı. Ve Hasan'ın yüreğinin ta derinliklerinde hazzını duyduğu tüm bu Allah vergisi güzellikleri, kendi yaşam ve ölüm haklarını dahi devretmiş oldukları efendilerine, beylere teslim etmektelerdi. Tüm o Türk köyleri cevabını bulmam için beni huzursuzlaştıran bir soruyu aklıma takmışlardı. O böylesine verimli toprak gerçekte kime aitti? Türklere mi yoksa bize mi? O katkısız Rum mahalleleriyle köylerinde yaşadığımda ve okulda Yunanca'yı okuyup sokakta onu konuştuğumda ve kiliselere gidip duamı yaptığımda ve de Rum çorbacılarının sahibi olduğu tüm o fabrika ve çiftlikleri gördüğümde Küçük Asya'nın hiçbir kuşkuya yer kalmadan gerçekten bizim olduğuna inanırdım. Ama biraz ilerideki Türk mahallelerine doğru gidip o binlerce Türk işçisinin aynı toprak üzerine nesilden nesle çalışıp çabaladığını, kendi evleriyle camilerini yapıp kendi öz lisan ve geleneklerine sahip olarak vatanlarında bulunduklarını, kendi öz varlıklarının derinliklerinde hissettiklerini gördüğümde de kafamın karışmamasına olanak yoktu. Bir gün babama sormuştum. Baba, biz mi çoğunluktayız yoksa Türkler mi? Aydın'da 10 bin kadar Rum ve 20 bin kadar Türk'ün bulunması gerek. Ya köylerde? Vallahi tam olarak bilemem ama sen şimdi bunları nereden çıkardın? İstatistiklere mi merak sardın? İstatistiğin ne demek olduğunu bilmiyordum ama konu bana oldukça karanlık geliyordu. Ne ileride çıkmış bulunan bunca ateş konuyu bana aydınlattı, ne de o zamanlarda kimse bana asırlardan beri Türk beyleri ile Rum çorbacıların kendi huzur ve mutluluklarını her iki halkın ortak zavallılığı üzerine kurmuş olduklarını anlattı. 4. ayrımın sonu, sayfa 63.